Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdolsun senalar olsun. Evet, bugün biraz yarım saat gecikmeli girdik. İnşallah bugün sizlerle biraz yine geçen haftadan devamlı farklı konuların içerisindeyiz. Yine kibirdeyiz. Yine riya gösterişinin içerisinde biraz cinlilik ve cömertliğin içerisine gireceğiz. Arkadan tövbe ve onunla beraber de bazı nasihatlarla bugün de inşallah günümüzü sizlerle paylaşmaya çalışacağız dostlar. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Kainatın efendisine, iki cihanın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar her mucizeyi görseler de yine iman etmezler. Hem hidayet yolunu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlığın yolunu görseler onu hemen kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi şüphesiz onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kimseler olmalarıdır. Araf suresi 146. ayet-i kerime. Yine devamla. Rabbiniz buyuruyor ki, bana dua edin, size icabet edeyim. Şüphesiz benim ibadetimden yüz çevirip kibirlenenler, yakında zelil olan kimseler olacak ve zelil olan kimseler olarak cehenneme gireceklerdir. Mü'min suresi 60. ayet-i kerime. Ve yine hiç şüphe yok ki Allah elbette onlar neyi gizler, neyi açıklarlarsa bilir. Doğrusu o büyüklük taslayanları sevmez. Nahl suresi 23. ayet-i kerime. Ve bir hadiste de devamında şöyle buyuruyor. İki cihanın sultanı, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz diyor ki, kalbinde bir hardal tanesi ağırlığında kibir bulunan kimse cennete giremez. Buna karşılık kalbinde hardal tanesi ağırlığında iman bulunan kimse de cehenneme giremez diyor iki cihanın sultanı. Elhamdülillah ya Rabbi. Evet dostlar, ayetler ve hadisler birbirini tamamlıyor. Mümin suresi 60. ayeti kerimenin içerisine şöyle bir bakalım. Zahiren anlayabildiğimiz kadarıyla. Bana dua edin, size icabet edeyim. Şüphesiz benim ibadetimden yüz çevirip kibirlenenler, yakında zelil olan kimseler olarak cehenneme gireceklerdir. Ya Rabbi Settar, Allahu Ekber. Düşünün dostlar, namaz kılmak için, Allahu Teala'ya ibadet etmek için, Hakk'ın rızasını kazanabilmek için alnını secdeye koyan müminler kurtuluşa erecekler inşallah. Ya koymamakta direnenlerin hali, namazı kibir ve gurur yapanların hali, Allah-u Teala'dan uzak olmak için elinden gelen gayreti gösteren ve İslam'ı yaşamak isteyen, Hakk'ı yaşamak isteyen, Hakk'ın rızasını kazanmak için elinden gelen gücü sarf etmeye çalışanlara güç koyanların hali ne olur acaba? Düşünsen bile tahayyül edemezsin. Sen Hakk'ın rızasını kazanmak için elinden gelen gayreti göster. İçinde bulunduğun durum, çalıştığın iş yeri, belki ailen, belki arkadaşların, senin davanı yaşatmaması için elinden gelen sıkıntıyı sana göstererek İslam'dan uzaklaştırma ve baskı uygulayacak. Ya Rabbi Settar. Ayet netliğiyle delilini vermiş. Cehennem. Cehennemin ne olduğunu tasavvur bile edemezken, sadece kelimeden bile ürken insanoğlu, bu işin ciddiyetini ve mahiyetini anlamadan veya anlayıp da bilerek direttiği zaman, Yüce Hakk'ın huzurunda ya Rabbi, gün gelecek belki böyle söyleyecek. Sen yasakladın, sen bunları yap dedin ama biz yapmadık der ise, kurtuluşu ne olabilir ki? Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak yerine tamamen ona zıt düşüncelerle İslamiyet'e farklı damgalar vurmak bir anda insanı tamamen alaşağı eder. Şu anda içinde bulunduğumuz ortamda, İslamiyet'in kan ağladığı ortamda kardeşlerimiz sıkıntı içerisindeler. İmtihan, çekilmesi gereken varsa çekilecek. Filistin'de takır takır Müslümanlar namluların ucunda mermilerin hedefleriler. Allahu Ekber. Bazen düşünüyorum da şu anda programı yapmak bile bana ağır geliyor. Samimi bir Müslüman değilim, onun da bilincindeyim. Anladığım kadarıyla, idrak ettiğim kadarıyla diyorum ki ömür her an her an önümüzde, her nefeste bile anı yaşamak yerine neden her zaman nefsimin hoşuna giden şeyler yapıyorum? Neden kibirin önüne geçemiyorum? Kibirin önüne geçemiyorum. Çünkü nefis kibirden hoşlanıyor. Nefsin dediğimi yaptığımız için zaten burnumuz çöplükten çıkmıyor. Bazı yerlerde namaz kıldığım zaman diyorlar ki aman böyle şeyler yapma. Daha gençsin. Daha önünde zaman var. Yavrum aman namazdan uzak dur. Şimdi böyle şeylerin sırası mı? Hayatını yaşa. Git fuhuş yap. Kumar oyna. Bankalardan sağdan soldan para çarp. Bunu mu teşvik edilmesi lazım insana? Ama öbür tarafta İslam'ın birbirinden güzel ahengi içerisinde yavrum Allah'tan kork. Kimsenin namusuna yanaşma. Kimsenin parasına yan gözle bakma. İslamiyet'e bunlar yaşartılıp İnsanların kalbinin akidesine bunun yerleştirilmesi lazım iken, içinde bulunduğumuz ortam bunları tamamen dışlıyor. Ve ondan sonra da tabii ki insanın canına, içine ibadeti yaşamak, davayı yaşamak oturmuyor. Allah-u Teala'ya sığınıyoruz. Cömert olmaktan uzağız dostlar. Kendi nefsime söylüyorum. Allah için söylüyorum. Cömert olamıyoruz. Olamıyorum. Elim cebime doğru dürüst gitmiyor. Hep nefsi, hep nefsi. Ama tarihin akışına şöyle bir bakıyorsun. Kainatın efendisinden günümüze kadar birçok zatlar gelmiş geçmiş. Ama zerre kadar büyük zatlar nefislerine pay biçirmemişler. Cömert olmuşlar Allah için. Devrin birinde bir sultan var. Şah Muhammed Ali Hüsamettin Hazretleri, devrinin sultanlarından bir tanesi. Bu zat diyor çok zengin, köyleri var, birçok malı mülkü her şeyi var. Sofralar açardı diyor boylar boyu böyle. Bütün insanlar gelir, oralarda yemek yerler, tahımlarla karınlarını doyururlardı diyor. Ama o zat diyor önüne küçük bir tabak koyar, bir kaşık pilav, bir iki tane de yeşil ot diyor. Pilavın da diyor lezzetini almamak için onu da suyla ezerdi. Bir iki parça alırdı ve diyor tabağını kaşığıyla şöyle bir genişletirdi. Yayardı ki yenmiş imajını vermek için ve bütün diyor malını mülkünü Allah rızası için dağıtırdı. Kapısına gelen hiçbir kimse boş dönmezdi buyruluyor. Onunla beraber devrin içerisinde birçok böyle yaşayan zatlar var. Belki demliğinin içerisine koyabilecek bir kilo çayı bile yok. Bir kilo şekeri bile yok ki ikram edebilsin. Bütün varlığını tasadduk etmiş Allah rızası için. O kadar cömertler.
ve Yaradan'ın mana alemlerini açmış ona. Allahu Ekber. Ama asırlar sonraya geliyorsun, yıllar sonraya. Belki o dönemin içerisinde de farklı düşünceler vardı ama şu anda her şey elimizin altında. Ama az ama çok yine aç olan yok. Herkesin karnı doyuyor. Kim aç diyebilir ki? Bugün bir ekmek bile yiyebilecek derecede sokakta yatan insanlar bile bir kapıyı çalsalar yine kapıya gelen kişi onu boşa çevirmez. Allah rızası için bir ekmek de olsa yine verir gönderir. Yine her şey ortada. Allah için var. Kainatın efendisinin, iki cihanın sultanının hatırına Allah-u Teala birçok nimetler bahşetmiş. Ama anın içinde yaşayan insanlar Allah-u Teala'dan uzaklar. Hatırlamaktan uzak, hatırlatmaktan uzak ve yaşamaktan uzak olduğu için de karga misali burnumuz hiçbir zaman çıkmıyor çöplükten. İmtihanlar girdap şeklinde geliyor. Dünya şu anda kan ağlıyor. Hayhak. Ne yapabilirsin? En azından kalbinden buğz et. En son yapılacak nokta. Kendini düzeltmeye çalış. De ki ölüm her an karşımda. Allah için en yakınımından başlayayım. Bir parça ekmek olsun. Onu da yapamazsan Allah senden razı olsun dedirtecek bir tebessüm, bir gülücük bile bu dava için atılmış bir imzadır. Tatlıdır güler yüz, yapılabilecek, parayla bile karşılanamayacak en güzel şeylerden bir tanesi. Müslümanlara dua. En ucuz şey, maddeyle ölçüklenmeyen şey. Allah-u Teala inşallah sevdiklerinin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Her şey maddenin paranın arkasına dökülmüş. Her şey davanın içinde yaşanındığı birçok olaylarda da ve onun arkasında olan şeylerde de. Paran varsa dostumsun. Paran varsa en samimi arkadaşınım. İbn Abbas'ın rivayetine göre dostlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor. Öyle bir kavim gelecektir ki Kur'an okuyacaklar. Gırtlaklarından öteye geçmeyecek. Ve biz Kur'an okuduk. Kim bizden daha güzel okur, kim bizden daha iyi bilir diyeceklerdir. Sonra sahabelere dönerek kainatın efendisi şöyle dedi. Bu kimseler sizin aranızdan çıkacak. Ey ümmet, işte cehennemin yakıtı onlardır diyor kainatın efendisi. Ya Rabbi Settar. Allah-u Teala'ya sığınırım. Korku insanların kalbinde olmadığı sürece Allah-u Teala'ya ulaşmak çok zor. Allah için gözyaşı dökemeyen gözler elbette ki mananın güzelliğini de anlayamaz. Diyor ki kardeşim, ben Allah için ağlayamıyorum. Seccadenin üzerine çıktığım zaman, huzuru ilahiye geldiğimde kafamda bin bir sorun var. Ne kadar elimden geleni yapsam kendimi veremiyorum. Onun için de şimdilik ara verdim. Birçok savunmayı böyle yapan kardeşlerimiz var. Şeytanın aldatması, nefsin oyunlarının çalımına geldiğin için böylesin. Elbette ki şeytanın nefsin oyunu seni ondan uzaklaştırabilmek. Niçin ona koz veriyorsun? Şeytanı niye adam yerine koyuyorsun ki? Zerre kadar tenezzül etme ona. Onu adam yerine koyduğun sürece, cehennemle müjdelenmiş olan onu adam yerine koyduğun sürece her zaman için nefsine galebe çalarsın. Düşünme bile. O zaten mükafatını alacak. Mükafatı onun cennet değil, cehennem. Onunla işimiz yok bizim. Onun için aklına bile getirme. Kötü şeyler diyor kalbine geldiği zaman, ya Rabbi bu benden değil şeytandandır de. Allahu Ekber, Rabbine sığın. Ve gözünün önünü görmeye çalış. Her namaz kılan insan zanneder misin ki arşı alada kılıyor? Her namaz kılan kardeşim zanneder misin ki Kabe'de kılıyor? Hayır. İstisna insanların yapabileceği şeyler bunlar. Elbette ki kafanda sorunlar olacak. Maharet o sorunların olduğu kafanın o seccadeye inebilmesi. Gözünde yaşlar olmayabilir. Ama sıddı sadakatla sıdkı sadakatla devam edersen o gözün içerisine Yaradan'ım ilk önce nemlik verir, ondan sonra da yağmur seller gibi de yaşlar akıtır. Yeter ki Hakk'ın rızasını kazanabilmek için bir adım dahi olsa onun yoluna baş koyabilmek, Allah için ağlayabilmek. Diyor ki gözlerinin yaşları pınarları kurumuş ise dikkat et, gözlerini haramdan uzak tut. Çünkü harama bakan gözler yaşarmaz. Yaşarsa da riya için yaşar. Onun için sıddı sadakat Allah-u Teala'nın büyük bir lütfudur. Cömert olacaksın ki, Allah için vereceksin ki kalbe muhabbet insin, göze yaş insin. Hay. Abdullah bin Abbas radıyallahu an diyor ki Allah'ın Resulü insanların en cömerti, en iyilik severiydi. Ramazan'da Cebrail aleyhisselam ile beraber bulunduğu zamanlarda her şeyini verirdi. Cebrail aleyhisselam her Ramazan gecesi Resulullah'ın yanına gelir, ona Kur'an öğretirdi. Cebrail aleyhisselam şöyle dedi: Allah'ın Resulü bereket getiren yağmurlardan daha cömerttir. Allahu Ekber. Diyor ki Hazreti Ali keremallahu veçehe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eli açıklıkla insanların en cömertiydi. Ondan bir şey istenildiği zaman eğer bu isteği yerine getirmek isterse peki derdi. Yapmak istemediği zaman da susardı. Hiçbir şey için hayır dememiştir kainatın efendisi diyor. Hiçbir zaman diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vermemezlik yapmazdı. Elindeki bütün imkanları değerlendirirdi. İşte cömert, kainatın efendisi eşsiz bir insandı. Allah yolunda Allah'ın dinini açıklamak, Allah'ın kullarına doğru yolu göstermesi için vesile kıldığı, açlarını doyurmak, cahillerini öğütlemek, ihtiyacı görülenlerin ihtiyacını görmek, onların ağırlıklarına tahammül etmek, hepsi kainatın efendisinde vardı. Ona her zaman ne kadar sıddı sadakatla teslim olur isen, o kadar bereketini, o kadar mağfiretini görürsün. Kainatın efendisine muhabbet duyabilmek dostlar bir üstünlüktür. Allah'ın verdiği bir lütuftur. Her nesile olursa olsun Allah'ın Resulünü her şekilde sevmek, her şekilde ona muhabbet duyabilmek Allah'ın büyük bir lütfudur. Bununla ilgili bir olay aktaracağız dostlar. Şimdi inşallah konuya dikkatimizi verelim ve sonuçtaki işareti almaya çalışalım. Vaktiyle Bel şehrinde çok zengin bir adam vardı. Vefat etmişti. Bu adamın mirasçı olarak iki tane oğlu vardı. Zengin zatın vefatından dostlar bir müddet sonra iki oğul bir araya gelerek babalarının kendilerine kalan bütün mallarını ikiye taksim etmişler. Birini büyük oğul, diğerini de küçük oğul almıştı. Tam mirasın taksimi bitmişti ki dostlar, ortadaki terekede paylaşıldığı noktada, konulduğu şeyin içerisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temiz bir tüp içinde sakalı şerifini gördüler. Diğer mallar gibi sakalı şerifi de kendi aralarında müsavi olarak taksim etmek istediler. Fakat sakalı şerif dostlar 3 adetti. Birini büyük oğlan aldı, diğerini de küçük oğlan aldı. Üçüncüsü ise ortada kalmıştı. Büyük oğul diyor küçük oğluna şu teklifte bulundu: bu üçüncü sakallı şerifi ortadan ikiye bölelim, birini sen al, diğerini de ben alayım dedi. Küçük oğlan diyor gönlü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı aşk ve muhabbetle doluydu. Böyle bir teklifi kabul edemezdi, şiddete itiraz etti hemen. Dedi ki öyle şey olmaz. Şayet diyor sakallı şerifi kesecek olursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temiz ruhu muazzep olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı saygı ve sevgimiz böyle bir harekette diyor bulunmamıza engel olur. Sakın böyle bir şey yapmayalım. Ve bununla beraber diyor büyük oğlan dini hisleri biraz zayıftı diyor. İşi gücü malda ya da mülkteydi. Gönlü de diyor peygamber sevgisinde değil, dünya sevgisindeydi. Ve de diyor ki kardeşinin heyecanlı halini görünce diyor hemen fırsatı ganimet bildi ve kurnazlıkla şu teklifte bulundu. Madem ki diyor sen bu sakalı şerifi bu kadar çok seviyorsun, madem bu kadar değerli, istersen diyor sen bu sakalı şerifin hepsini al, sen malları bana ver. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını dünyadaki her şeyden üstün tutan diyor o küçük çocuk, ağabeyinden gelen bu teklifi diyor memnuniyetle kabul etti. Küçük kardeş diyor hiçbir mala elini değdirmeden sadece diyor sakallı şerifi alıp ağabeyinin yanından ayrıldı. Günler günleri geçti, aylar ayları ve uzun bir zaman diyor arasından sonra iki kardeş bir araya geliyorlar. Bu arada diyor küçük kardeş Allah-u Teala'nın lütfuyla diyor öyle lütuflar ihsan oldu ki diyor çok büyük bir mala ve servete kavuştu. Fakat o büyük zatta diyor sakallı şerifi tamamen dışlayan kişide büyük bir sıkıntı ve zelil hale düştü ve bütün malını mülkünü diyor yok etti. Aç ortaya düştü. Bir gece diyor istikbalinin ne olacağını, bundan sonra ne elden çıkıyor ne çıkmıyor, kurtuluş yolunu göremediği için çok sıkıntı içerisindeydi. Karışık hislerle diyor uykuya yattı. O gece diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi rüyasında gördü. Halinden diyor yana yakıla kendisine şikayetçi bulundu. Fakat aldığı cevap hem üzücü hem de çok manidardı diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ona şöyle diyor. Ey mahrum kalmış zavallı, dünyalığı sakalımın kollarına tercih ettin. Sırf bu yüzden bu hallere düştün. Kardeşin ise sakalıma çok kıymet verdi. Onları çok üstün tuttu. Sakalıma baktıkça beni andı. Üzerime salatu selam getirdi. Bu hareketleri dolayısıyla hem dünyada hem de ahiret mutluluğunu elde etti. Behli zenginin büyük oğlu sabahleyin diyor büyük bir heyecanla kan ter içinde uyandı. Gördüğü rüyanın hala tersinden tir tir titriyordu. Ama aldığı ihtar çok ağırdı. Ve hemen kardeşinin yanına koştu ve tövbe istiğfar etti ve ondan helallik diledi. Ve açtı kainatın efendisine yalvardı. Ya Resulallah seni incittim, seni üzdüm. Bütün dünyalıklara muhabbet kıldım, tamah kıldım. Ama sen güzellerin en güzelisin. Sen affedicilerin en affedicisisin ya Resulallah. Gül cemalini gören hayran olur sultanım. Can sana, varlık sana kurban olur sultanım. Sen Habibi Kibriya, Muhammed-i Mustafa'sın. Senin lütfuna eren sultan olur sultanım. Ve ağladı. Ola ki kainatın efendisi onu affede. Çok zor değil ki dostlar. Ellerini açtın, Allah için ağlıyorsun. Ellerini açtın, Allah için dua ediyorsun. O zaman gerçekten samimi bir Müslüman isen dostum, bu gece Allah rızası için, Filistin'deki kardeşlerimiz için dua edelim. Orada atılan her bir kurşunu kendi nefsine bil. Orada atılan her bir kurşunu kendi kalbine bil. Kendi çoluğuna çocuğuna geldi de Allah için samimiyetle dua et. Ruz-i mahşerde huzur-u ilahiye çıktığında Allah-u Teala'nın huzurunda şöyle bir sualle muhatap kalırsan, Filistin'deki Müslümanlar bu kadar sıkıntıyla kanlar içerisinde davasını yaşamak üzere bütün mücadeleyi verirken sen ne yaptın sorusuna şimdiden kendini muhatap kıl. Allah için yap bunu. En azından de ki ya Rabbi, sadece dua edebildim. Bu yapabileceğimiz en ucuz şey dostlar. En ucuz şey. Allah rızası için. O kardeşlere dua edebilmek için. Bugün Allah rızası için uykunu böl ve dua et. Ve oradaki ölenler için, şehit olanlar için, Allah rızası için elinden geliyorsa bu mübarek gecede bir Yasin gönder. En azından o şehitlere bir tane taç da sen gönder.
Yasin'in bereketiyle Allah rızası için, ya Rabbi senin rızanı kazanmak için yaptım. Ben şu anda onlara bir şey ulaştıramıyorum, yapamıyorum ama ya Rabbi bildiğim tek şey var. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunun yüzü suyu hürmetine ya Rabbi, sadece bu davada bir nebze karım, bir nebze katkım olsun diye bunu yapabildim diyebilmek için bugün nefsine çök. Yarın zaten sana yine dediğini yaptıracak. Kalktıktan sonra yine tasmayı boğazına takıp yine seni beni teşinden çekecek. O zaman fırsattır dostlar. Allahu Teala inşallah orada davası için şehit olanların hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Evet, nefsimizin peşindeyiz demiştik de bir tane gönül sultanı bakın nefsine neler yaptırıyor dostlar. Şimdi inşallah bakalım o sultan devrin içerisinde yaşamış ve büyük mertebelere ermiş olan Beyazıt-ı Bestami Hazretleri'nin nefisle olan konusunu sizlerle paylaşalım. Diyor ki bir gün Beyazıt-ı Bestami Hazretleri 45 kez hac etmişti. Ve her gün bir hatme okumuş, ulu kişilerin ön safında yer alan kadri yüce bir zattı Beyazıt-ı Bestami Hazretleri. Diyor ki bir gün Arafat tepesinde oturuyordu. Nefsi ona şöyle fısıldadı. Ey Beyazıt, senin bir daha benzerin, senin aynın var mı? 45 defa hac ettin, binlerce defa hatmeme ihtiyarlığını, bahtiyarlığına eriştin. Hatim yapma manasında. Böyle bir ses geldi nefsinin kulaklarına çınladı. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri bu sese çok üzüldü. Nefsin hala onu kendine doğru sürüklemek istediğini ve enaniyete doğru ittiğini anladı. Ve derhal toparlandı ve orada bulunan mahşeri bir kalabalığa Beyazıt-ı Bestami Hazretleri şöyle seslendi. Kim benim 45 defa yapmış olduğum hacı bir ekmeğe satın alır? Allahu Ekber. 45 defa yapmış olduğu hacı bir ekmeğe kim satın almak ister? Oradaki fırsat bilen bir adam dedi ki ya Beyazıt-ı Bestami ben alırım dedi. Ve hemen ona bir ekmek uzattı. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri dedi ki karşılığında sana 45 hacımı verdim. Ve ondan sonra da diyor Beyazıt-ı Bestami Hazretleri ekmeği aldı ve orada bulunan bir kelbin, affedersiniz bir köpeğin önüne yattı. Ve sonra dedi ki al o da senin olsun. İşte nefsin üzerine böyle buldu. Bunda çok derin manalar var. İlmi bir tasavvuf literatürü var. Nefse vurulan muazzam bir darbe var. Tabii ki alabilenlere dosar. Ve ondan sonra diyor, yol hazırlıklarına başladı ve Rum diyarına doğru yola çevrildi. Günlerce diyor yol aldı. Sonra bir rahiple karşılaşıyor orada Beyazıt-ı Bestami Hazretleri. Rahip terbiyeli bir adama benziyordu diyor. Hazretin elini tutup evine misafir olarak götürdü. Evinde ona bir oda ayırdı. Beyazıt kendisine diyor ayrılan bu odada ibadete başladı. Kalbini her şeyden çevirip Cenab-ı Hakk'a yöneltti. Rahip diyor her gün onun yiyeceğini, içeceğini sabah akşam önüne koyar ve dışarı gösterirdi. Dışarı çıkardı. Yani ona büyük bir ehemmiyet verirdi. Bu hal diyor bir ay böyle devam etti. Ve Beyazıt-ı Bestami Hazretleri bu kez nefsine dönerek dedi ki bey nefis, beni kırmak istiyordun. Şimdi ben seni kırmak istiyorum fakat sen uğursuzluğunla kırılmıyorsun. Böyle diyor konuşur iken kendi hali ruhaniyetiyle bu arada diyor rahip Beyazıt-ı Bestami Hazretlerinin yanına girdi. Ve dedi ki Beyazıt'a ismin nedir diye sordu. O da Beyazıt diye cevap verdi. Rahip dedi ki ne güzel adamsın. Keşke Mesih'in kulu olmuş olsaydın ya Rabbi Satır. Bu söz diyor Beyazlı ve Sami'ye çok ağır geldi. Ve evini terk etmek isterken rahip ona şöyle seslendi. Bizim diyor burada 40 gününü tamamla öyle git. Çünkü diyor bizim büyükler bir büyüklük bayramımız vardır. Büyük bir bayram. Kendi camiamızın içerisinde yaptı. Onu görmeni arzu ediyorum diyor. Aynı zamanda bir vaizimiz var diyor. Senede bir defa gelip burada hitap ediyor herkese. Ya diyor Beyazıt onu da dinlemeni istiyorum senin. Tabii gönül dostlarının lügatında hayır yok ki. Peki diyor. Ve teklifi kabul ediyor. 40 gün kalıyor Beyazıt ve Sami Hazretleri. Ve o gün diyor geldi ve rahip içeri girdi. Buyurun ayağa kalkın. Bayram gününüz geldi dedi. Ve Beyazıt ve Sami Hazretleri ayağa kalktı diyor. Fakat rahip ona dedi ki sen bu kıyafet ve bu halde nasıl bin kadar rahibin arasına gireceksin? Allahu Ekber. Dikkat edin. Beyazlı Besami'nin üzerinde cübbesi, sarığı, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uygun bir kıyafeti vardı. Ama rahip ona dedi ki bu halde nasıl gireceksin? Doğrusu diyor ben biraz endişelendim. Sen diyor bu üstündeki elbiseleri, cübbeyi, sarığı çıkart ve diyor şu üstlüğü giy. Beline de şu zünnarı bağla, İncil'i de boynuna as. Haydi bakalım, bir imtihan daha. Bu teklif diyor Beyazlı Besami Hazretlerine çok ağır geldi. Fakat bunda bir hikmet ve esrar, İslam'ın izzet ve şerefi gizlenmiştir diyor, içine gizlenmiştir. Onun dediğini yapayım diye düşündü ve diyor hemen üstündeki elbiseyi çıkarttı. Çünkü Allah-u Teala kalbe bir rahatlık vermiş. Onun verdiği, adamın verdiği diyor üstlüğü giydi ve rahiplerle beraber diyor bin tane rahibin arasına katıldı ve aralarında gitmeye başladı. Etrafındaki diyor insanlar zaten onu hiç yadırgamadılar. Anlamadılar ki zaten bir şeyden. Onun Beyazıt olduğunu nereden bilebilirlerdi ki? Biraz ilerledikten sonra birdenbire kalabalık durdu. Rahiplerin en büyüğü ve en saygıdeğeri kendi işlerinde geldi. Durdu ve gözlerini ona çevirdi. Rahiplerin en büyüğü olan zat yerine geçti ve oturdu. Herkes diyor onun konuşmasını bekliyordu fakat o susuyordu. Rahipler bunun manasını anlayamadılar ve kendi rahipleri arasında dediler ki ey büyüğümüz, baş rahibimiz, niçin konuşmuyorsunuz? Söz şu, nasıl konuşabilirim ki? Aranızda bir Muhammedi var. Onun için konuşamıyorum. Ve halk galyana geldi. Onu bize göster dediler. Parçalayalım diye bağırdılar. Baş rahip onlara dedi ki hayır. Yemin ederim ki söylemem. Ancak bir şartla onu size tanıtabilirim. Ona dokunmayacağınıza söz verirseniz. Bunun üzerine rahipler dokunmayacaklarına yemin ettiler. Ve baş rahip başını kaldırdı ve şöyle seslendi. Allah için ey Muhammedi, ayağa kalk ve kendini göster. Beyazıt-ı Besami Hazretleri diyor ayağa kalktı. Baş rahip işte bu zat, ona dikkatle bakın dedi. Sonra Beyazıt'a sordu adın nedir? Beyazıt dedi. Sordu tahsil gördün mü? Cevap şu. Rabbimin öğrettiği kadar bir şeyler biliyorum. O halde bana şu hususları cevaplandır dedi. Ve şimdi rahip onu imtihan ediyor. Diyor ki ikincisi olmayan biri, üçüncüsü olmayan ikiyi, dördüncüsü olmayan üçü, beşincisi olmayan dördü, altıncısı olmayan beşi, yedincisi olmayan altıyı, sekizincisi olmayan yediyi, dokuzuncu olmayan sekizi, onuncu olmayan dokuzu, on biri olmayan onu ve on ikincisi olmayan on biri, on üçüncüsü olmayan on ikiyi söyle dedi. Böyle bir sorunun altından kim çıkabilir ki? Ama karşıdaki Beyazıt-ı Besami Hazretleri'ydi. Rahibe şöyle dedi. Beni iyi dinle ey rahip, cevap veriyorum. İkincisi olmayan bir eşi ortağı, dengi ve benzeri olmayan Allah'tır. Üçüncüsü olmayan iki ise gece ve gündüzdür. Dördüncüsü olmayan üç talaktır. Beşincisi olmayan dört Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'dır. Altıncısı olmayan beş, beş vakit namazdır. Yedincisi olmayan altı, göklerin ve yerin yaratıldığı altı gündür. sekizincisi olmayan yedi, yedi kat göktür. Dokuzuncusu olmayan sekiz, kıyamet günü arşı taşıyacak olan sekiz melektir. Onuncusu olmayan dokuz, kadının dokuz ay gebelik müddetidir. On birincisi olmayan on diyor, Hazreti Musa'nın Şuayb aleyhisselama on yıllık çobanlık etmesidir. On ikincisi olmayan on bir, Yusuf peygamberin on bir kardeşidir diyor ve on üçüncüsü olmayan on iki de on iki aydır. Rahip tebessüm etti. Doğru söyledin dedi. Şimdi de bana havadan ne yaratıldı de. Havada ne muhafaza olundu ve kim hava ile helak edildi de. Bunları sor dedi. Ve bunlardan haber ver dedi Beyazıt-ı Bessami Hazretlerine. Diyor ki İsa peygamber havadan yaratıldı. Havada muhafaza edildi. Süleyman peygamber de havada muhafaza edildi. At kavmi de diyor hava ile helak edildi. Rahip ona dedi ki doğru dedin ve devamla sordu. Kim ateşten yaratıldı? Diyor ki kim ateşten korundu ve kim ateş ile helak oldu? Diyor ki iblis ateşten yaratıldı. İbrahim peygamber ateşte korundu. Ebu Cehil ateş ile helak oldu. Ve rahip yine sordu. Taştan kim yaratıldı? Taş içinde kim korundu ve taş ile kim helak oldu? Diyor ki Salih peygamberin devesi taştan yaratıldı. Ashab-ı Kehf taş içinde korundu. Ebrahim'in filleri taş ile helak edildi. Ve rahip dedi ki yine doğru söyledin ya Beyazıt-ı Bessami. Ve yine sordu. Alimler cennette dört nehir vardır. Biri baldan, biri sütten, biri sudan, biri de şaraptandır. Ayrı ayrı olan bu dört nehir aynı kaynaktan akıyormuş derler. Ey Müslüman diyor. Bunu diyor nasıl açıklarsın? Beyazıt-ı Bessami Hazretleri muazzam bir cevap veriyor dostlar. Cevaba çok dikkat edin. Diyor ki evet insanın diyor baş kısmından dört nehir akar. Kulak yağı acıdır. Gözyaşı tuzludur. Burnun suyunda ayrı bir tat vardır. Ağızdan gelen su da ayrı bir tattadır diyor. Ama diyor hepsi bir yerden çıkıyor. Rahip diyor ki yine doğru söyledin. Diyor ki cennet ehli diyor rahip. Yer, içer fakat abdest bozmaz. Su dökmez. Bunun dünyada diyor bir benzeri var mıdır? Var dersiniz söyleyin diyor. Bunu iddia edersiniz söyleyin. Dikkat edin. Cennet ehli yer, içer fakat abdest bozmaz. Su dökmez. Bunun benzerini bu dünyada göster diyor. Ve bu sultan diyor ki evet vardır. Ana rahmindeki cenin yer içer fakat dışkısı yoktur. Bu da diyor bunun bir örneğidir. Allahu Ekber. Ne kadar güzel. Doğru söyledin diyor. Peki diyor cennette tuğba ağacı vardır dersin. Cennette hiçbir saray, hiçbir köşk yoktur ki bu ağacın bir dalına dokunmasın. Bunun dünyada bir örneği var mıdır diye soruyor. O da diyor ki evet. Güneş sabahleyin doğunca böyle değil midir? Doğru söyledin. Ve diyor böyle soruları arka arkaya getiriyor. Ve diyor ki artık sıkışmaya başladı. Çünkü her sorduğu cevabın karşılığını aldı. Sorunun cevabının karşılığını aldı. Diyor ki bir tane daha soru var. Ve diyor artık başka soru sormak istemiyorum ya Beyazıt-ı Bessami. O da diyor ki söyle. Sor. Ve işte en büyük sual geliyor. Diyor ki cennetin anahtarı nedir? Cennet kapılarının üzerinde bir şey yazılıyor. Bizim bildiğimiz fakat söyleyemediğimiz. Bunun karşılığında ne var diyor Beyazıt-ı Bessami Hazretleri. Çünkü hep rahip sordu. Şimdi Beyazıt-ı Bessami Hazretleri soruyor. Cennetin anahtarı nedir? Ve cennetin kapısında ne yazıyor? Gerçeği söyle. Ve rahip sustu. Cevap vermekten çekindi. Ve diğer diyor rahipler bozuldu, araları bozuldu. Ey büyüğümüz, bu Müslümana, bu Muhammed'e mi yenileceksin? Buna mı zayıf düşeceksin? Hayır, böyle olmamalısın, cevap ver dedi. Önüne başını eğmiş olan rahip diyor ki şayet cevap verirsem benim cevabıma katılır mısınız ey ümmet? Topluluğum dediler ki hep beraber söz İncil hakkı için sana uyacağız dediler diyor. Ve rahip başını önüne eğiyor ve cevap veriyor. Diyor ki, cennetin anahtarı ve kapıların üzerinde bulunan yazılı olan şey, La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah'tır. Allahu Ekber. Bunun üzerine diğer rahipler de diyor, hep bir ağızdan kelime-i şehadeti getirip Müslüman oldular. Ve Beyazıt-ı Bessami Hazretleri diyor, böylece neden orada kaldığı ortaya çıktı ve birçok insanın Müslüman olmasına vesile oldu diyor. Allahu Ekber. Cennetin anahtarı işte dostlar. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Bunun gayrısında bir şey yok. Sadece ve sadece anahtar bu. Ah şu anahtarı, elimize geçirdiğimiz anahtarı bir şu kötü kalbe, şu zayıf kalbe geçirmeyi öğrenebilsek, o anahtarla şu kalbi bir açmaya becerebilsek, bütün her şey çözülecek. Ama kalp olan şu anahtar deliğine bu kelime-i tevhid olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı, bu anahtarı bu kalbe bir sokabilsek bütün iş bitecek. Ama nerede o anahtarı tutabilecek ihlas? Burada kaybediyoruz zaten. Her şeyi samimi olduğumuzu iddia ederek birbirimize canım gülüm, aman sen şöylesin, aman ben böyleyim, aman davayla ilgili bir olay mı var, hemen dön arkanı, aman birine bir yardım edilecek, hemen dön arkanı, aman bir gıybet mi yapılacak, hemen atla ortaya, başkalarının başını yiyene kadar bunun davanın peşinde koş. Ondan sonra da La ilahe illallah Muhammed Resulullah, Allahu Teala inşallah bunun hatırına seni yine affedecek. Kainatın efendisinin hatırına seni yine affedecek. O cennetteki güzellikleri sana yine verecek inşallah. Niçin? İki dilinin arasında sakladığın şu kelimeyi tevhidin hatırına. Ama samimiyet noktasında hiçbir şey yapamasak bile, Allah için, bugün şu kırılan Müslümanlar için, Allah rızası için dua edelim. Samimi dua edelim Allah için. Becerebildiğimiz kadar. Tebliğ etmekle yükümlüyüm. Siz de başkalarına tebliğ etmekle yine yükümlüsünüz. Zannetmeyin ki sizin sorumluluğunuz daha azdır. Hayır ve hayır. Hiçbir şekilde aynı şeyi paylaşıyoruz dostlar. Aynı şeyi. Allahu Teala inşallah samimi bir muhabbetle Müslümanlığın kaidelerini yerine getirmeyi hepimize nasip etsin. Bu kelimenin arkasına saklanamayız dostlar. Allah için samimi olalım dediğimizde biz burada hariçten gazel okumuyoruz. Allah için söylüyoruz. Beraber paylaşalım diyoruz. Önce kendi nefsime söylüyorum. Ama tebliğ etmekle de mükellefim. Eğer bu mikrofon buraya doğrultuldu ise, eğer bizi buraya getirip de kardeş sen konuş dediler ise, Allah için ilk önce kendi nefsime, sonra da bütün kardeşlere söylerim. Yediğimiz, içtiğimiz her lokmanın içerisinde rahatız. Hepimiz şu anda evlerimizdeyiz. Oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, rahatımız yerinde. Tabii içinde bulunduğumuz ortam, Allah-u Teala inşallah içinde bulunduğumuz memleketimize zarar göstermesin, ziyan göstermesin. Ama şu rahatlığın içerisinde biz rahat rahat otururken, şimdi şu anda Filistin'de birçok Müslüman kardeşimiz, birçok kardeşimiz davasına talip olmuş, cennette şehadet şerbeti içmeye niyetlenmiş kardeşimiz, mermi sesleri dinliyor, bomba gürültüleri dinliyor. Tamamen bu memleket Filistin göçmek üzere. Her tarafı çevrilmiş etrafında, bu kadar tanklarla, tüfeklerle, toplarla çevrilmiş bir yerde. Onların da hakkı olabilirdi bu anda senin yaşadığın rahatlık. Zannetme ki senin onlardan üstün bir yanın var. Sen de kainatın efendisinin ümmetisin. Onlar da kainatın efendisinin ümmeti. Ama şu anda imtihanın içerisindeler. Hem de çok çetin bir imtihan. Halimize her halükarda şükredip o kardeşlerimize dua etmek bize farzdır dostlar, farz. Doğruyu Rabbim bilir. Allah için söylüyorum. Çünkü hakikaten onlara hiçbir şey yapamasak bile duayı parayla ettirmiyorlar. En ucuz şey, hani bir insandan bir şey istersin de hemen görür görmez senin yolunu çevirir. Para mı isteyeceksin diye. Hayır, en ucuz ve bedava olan şeyi istiyorum, dua. Bugün o kardeşlerin duaya ihtiyacı var. Mikrofonu dikkatli kullanmak istiyorum. Ve sadece dikkatin dahilinde Allah rızası için dua edelim diyorum. Çünkü şu anda bizim yapabileceğimiz belki tek şey o. Ben oraya gidip onlara yardım edebiliyor muyum? Şöyle bir imkanım var mı? Yok. O zaman sadece dua ederim. Allah-u Teala inşallah kainatın efendisinin hatırına, iki cihanın sultanının hatırına, şu memleketin üzerinde yaşayan salih dostlarının, onun davasını güden samimi insanların gözyaşlarıyla geceliğin kalkıp teheccüdlerde Allah rızası için ağlayıp ümmeti Muhammed'e dua edenlerin gözyaşlarının hatırına Allah-u Teala bugün davayı, Müslümanlığı yaşamak isteyenleri ve bunun mücadelesini veren şehit adaylarını yar ve yardımcılar olup onların hatırına bizi affetsin. Onların bulundukları ortamlarda onlara Allah-u Teala bütün güzel lütufları ihsan etsin. İki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hatırına Allahu Teala oradaki Müslümanların yar ve yardımcısı olsun inşallah.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İmam Gazali Hazretleri, Allahu Teala ondan razı olsun, şöyle buyuruyor Allahu Teala'ya met-ü sena noktasında. Diyor ki: o cebbar ki her cebbar ve diktatör onun azameti önünde zelil kalıverir. Her mütekebbir onun izzeti önünde miskin ve mütevazi olur. O kendisini irade ettiği hedeften hiçbir mani çevirmeyen bir kahhardır. Öyle bir zengin ki ne ortağı var ne de benzeri. Öyle bir kadir ki onun celal ve azameti insanların gözlerini kamaştırır. Onun metu senası peygamberlerin lisanlarını hasır altına almıştır. Onun celalinin hakikatinin vasfını yapmaktan acizliğini melekler ve peygamberler itiraf etmişlerdir. Onun izzet ve yüceliği padişahların belini kırmıştır. Onun azamet ve kibriyası kayserlerin elini kısaltmıştır. Binaenaleyh azamet onun abası, kibriya onun ridasıdır. Kim ki azamet ve kibriya hususunda onunla cedelleşirse ölüm hastalığıyla onun belini kırar ve o kırılışı tedavi etmekten kendisini aciz bırakır. Onun büyüklüğü, yüce isimleri her türlü eksiklikten mukaddes ve münezzehtir buyuruyor. Elhamdülillah. Allah-u Teala'yı ne kadar met'u sena etmiş İmam Gazali Hazretleri. Kendi kendime bazen düşünüyorum dostlar. İstişare babında. Ya Rabbi diyorum. Ben sana layık olmadığım halde çok şanslı bir insanım. Kendi nefsime. Ama kadri kıymetini bilemediğim bir şanslılıktayım. Düşünüyorum. Ben Müslüman olarak doğmuşum. Allah-u Teala lütfetmiş. En büyük güzellik. Onun arkasından ben Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti olarak doğmuşum. Sanki benim bilgim içinde miydi? Hayır. Allah-u Teala'nın lütfuyla. Sonra düşünüyorum. Allah-u Teala becerebildiğimiz kadar İslamiyet'i yerine getirebilmemiz için verdiği vazifeleri yalan yanlış becerebildiğim kadar, anlayabildiğim kadar ikrah etmeye çalışıyorum. Yerine getirmeye çalışıyorum. Ve nefsim ve gururum, kibirim
karşıma aldığım zaman diyorum ki, cennette sen mi beni kurtaracaksın? Hayır. Peki cennette beni kim kurtaracak? Sadece ve sadece Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu'nun rahmeti kurtaracak. Allah-u Teala'nın rahmetine sığınarak diyorum ki, ya Rabbi, hiçbir amelime güvenmiyorum. Kendimi sevmiyorum ya Rabbi. Yediğim içtiğim rızıkları ya Rabbi sadece ve sadece senin rızanı kazanabilmek için güç kuvvet ver. İyaşemi kazanabilmek için güç kuvvet ver. Hiçbir amelime güvenmiyorum ya Rabbi. Ruzi mahşerde huzuruna geldiğinde ya Rabbi, ne olur beni müşriklerden sayma. İman ettiğim halde, yerine getirmeye gayret gösterdiğim halde, yeterli olmadığımı bildiğim halde ya Rabbi, bu dünyada beni rezil etmediğin gibi, bu dünyada beni birçok şeyden mahrum etmediğin gibi, ahiret nimetlerinden de mahrum etme ya Rabbi. Kainatın efendisinden beni mahrum etme ya Rabbi. Bu ayrılığa dayanamayız. Anlayabildiğim kadar kainatın efendisini seviyorum ya Rabbi. İdrak edebildiğim kadar seni sevebiliyorum ya Rabbi. Bu kalbe bu muhabbeti, bu sevgiyi sen koydun ya Rabbi. Ve isminin hürmetine, Habibinin hürmetine, cennetinde sevgilinden bizi ayırma Allah'ım. Cennetinde Habibinden bizi ayırma, dostlarından ayırma diye dua edelim. Duadan başka ne ehemmiyetimiz var ki? Öyle bir imtihanın içindeyiz ki, birçok kardeşimiz başındaki örtü yüzünden büyük bir imtihanın içerisinde. Allah-u Teala yardımcıları olsun. Birçok kardeşimiz farklı farklı imtihanların içerisinde, farklı sıkıntıların içerisinde ve birçok kardeşimiz de dünyanın birçok yerinde muazzam derecede düşman etrafında sarılmış ve bildikleri tek şey var. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunu öyle yazmışlar ki kalplerine, tankın önünde, topun önünde taşla mücadele veriyor. Taşla. Bir taş yolda gördüğünde ehemmiyet vermediğin, belki de üzerinden bir tekme atıp zıplayarak geçtiğin bir taşla mücadele veriyor. İşte bunun öyle manaları vardır ki, keşke Allah için orada olabilseydik de şu bu zamana kadar haramlara uzanmış elim, bu zamana kadar haramlara takılmış gözüm ve bu zamana kadar dünyalıkların içinde bütün pisliklere gömülmüş olan kalbimin hepsini oraya taşıyabilseydim de, bu zamana kadar yapamadığım hayırların en hayırlısı Allah için bir taşla ben atabilseydim, Allah için bir taşla ben fırlatabilseydim. Elimde silahım yok, elimde şimdi oraya atabilecek belki bir taşım bile yok ama ellerimi gökyüzüne kaldırıp ağlayarak yalvarabilecek bir kalbim var. Allah rızası için ellerimi kaldırıp Hulusi kalp ile dua edebilecek kalbimde iman var. Ve Allah için ellerimizi kaldıralım. Ya Rabbi, senin rızanı kazanmak için gayret gösteremiyorum. Senin emirlerin doğrultusunda ya Rabbi gidemiyorum. Senin rızanı kazanmak için geceleri kalkıp huzuruna gelemiyorum ama ya Rabbi, dünyanın her tarafında sıkıntı gören kardeşlerimizi Habibinin hürmetine sen onları cennetine koy. Allah'ım sana yalvarıyorum ya Rabbi, kainatın efendisinin hatırına, sevdiğin dostlarının hatırına, Uhud'da, Bedir'de, birçok cenk meydanında kederelerin boyunlarını kopartıp mezarın içerisine bir leş gibi sokan ve Allah için kılıçlarını kaldırıp davaları üzerine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah tevhidleriyle düşmanın üzerine gidip kılıç kıranların hatırına, davası uğrunda ya Rabbi canını verenlerin hatırına, Kur'an'ın kelimeleri, satırları, bütün ayetleri, bütün yazan her şeylerin hatırına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara tebliğ ettiği hadislerinin hatırına, kainatın efendisinin özel mübarek güzel günlerde sana ellerini açıp da ya Rabbi yalvararak ağlayarak sana dua ederken, Allah'ım onlar bilmiyorlar, bilselerdi yapmazlardı diyerek onun gözyaşlarının hürmetine ya Rabbi sana yalvarıyoruz. Dünyanın etrafındaki bütün Müslüman kardeşlerimize yardım et. Onlara yardım et ya Rabbi. Hiçbir şey yapamıyoruz ama ya Rabbi, sadece senin irmet hürmetine, senin isminin hatırına dua ediyoruz ya Rabbi. Bir taş atabilecek taşım elimde yok ama sana şu sözleri sarf edecek günahkar iki tane dudağım var. O dudağımın arasından çıkan kelimeleri, duaları kainatın efendisinin hatırına ya Rabbi, bu günün hürmetine, mübarek cuma gününün hürmetine, o toprağın altında yatan şehitlerin hatırına, davası için, memleketi için kanını vermiş ve huzur-u ilahi de cennette kainatın efendisinin yanında olacakların hatırına ya Rabbi, şu anda üzerine bastığımız topraklarda, yaşadığımız yerlerde sadece senin rızanı kazanmış gönül dostlarının, Allah dostlarının sana gece yarılarında her zaman ettikleri duaların, ilticaların hürmetine ya Rabbi, dünyanın her tarafında sıkıntı gören Müslüman kardeşlerimize sen yardım eyle. Çekmemiz gereken şey varsa çekiyoruz ama ya Rabbi, sadece ve sadece Allah'ım şunu söylemek içimden geliyor: senin kahrın da hoş, lütfun da hoş ya Rabbi. Ama rahmetin ne yere ne göğe hiçbir yere sığmaz. İsminin hürmetine bütün dava kardeşlerimize sen yardım et ya Rabbi. Allahu Ekber. Geldim sana.
Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin Sultanul Esiya, cömertlerin sultanı diye hitap ettiği Hazreti Ali Kelimallahu Veçe bir akşam üzeri evine geliyordu. Bu güzel sultan yolda ihtiyar ve aciz bir dilenciye rastladı Hazreti Ali. Dilenci kendisine hitaben şöyle dedi: ya Ali, Allah rızası için bir sadaka verir misin? Bu cömertlikte buluta benzeyip ellerini serveti bereketli yağmurlar gibi muhtaç kimselere bol bol dağıtan Hazreti Ali, cebinde ne kadar parası varsa hepsini çıkartıp fakir dilencilere memnuniyetle verdi. İhtiyar dilenci kendisine bu kadar çok sadaka verileceğini hiç tahmin bile etmiyordu. Hazreti Ali'ye minnettardı. Kendisine canı gönülden uzun uzun hayır dualarında bulundu dilenci. Hazreti Ali sessizce dilencinin yanından uzaklaşıp biraz sonra evine geldiğinde kendisini güler yüze peygamber kızı olan muhterem zevcesi Hazreti Fatıma annemiz ve sevgili yavruları
Hazreti Hasan ve Hüseyin karşıladı. Eşinin ve çocuklarının hal ve hatırını sorduktan sonra çok acıkmış olan Hazreti Ali keremallahu veçe yemek istedi. Hazreti Fatıma annemiz, cennetin o güzel annesi, kainatın efendisinin o güzel biricik kızı cevaben dedi ki, ya Ali, evde hiçbir yiyecek kalmadı. Hasan'la Hüseyin'im iki gözümün nuru da sabahtan beri açlar. Merak içinde senin bir an önce eve gelip yiyecek bir şeyler getirmeni bekliyorduk ya Ali dedi Hazreti Fatıma annemiz. Tahmin etmediği bu sözler Hazreti Ali keremallahu vecehu'yu çok müteessir etti. Hazreti Fatıma'nın mahzun ve titrek sesi bülbülün yanık feryadı gibi müşkül durumlarını izah etmişti. Hazreti Ali kendisinden sadaka isteyen bir fakirin gönlünü ziyadesiyle memnun etmişti, lakin değerli eşini ve kıymetli yavrularını aç bırakmıştı. Durum çok üzücü. Fakat diğer taraftan ihtiyar dilenciye verdiği sadakaya hiç de naim değildi, nadim değildi. Hazreti Ali fakir dilenciyi gördüğü andan itibaren başından geçen hadiseleri olduğu gibi kıymetli eşine anlattı. Kadınların seyyidesi olan nurani simali Hazreti Fatıma kocasının sözlerine hiçbir itirazda bulunmadı. Çünkü kainatın efendisinin ahlakıyla yetişmişti. Fakat yavruları Hasan ve Hüseyin, o körpe kuzucukları aç olması hassas bir ana kalbine sahip olan Hazreti Fatıma'yı ziyadesiyle müteessir ediyordu. Hazreti Ali üzüntüsünden evde fazla duramadı. İç sıkıntısıyla kendisini sokağa attı ve yolda dalgın dalgın giderken biraz ileride hiç tanımadığı bir kimsenin gayet güzel cins bir atı yedeğinde çekerek götürdüğünü gördü. Ata ve silaha son derece meraklı olan cengaver ruhlu Hazreti Ali dikkatli dikkatli o güzel ata bakmaya başladı. O anda kendi üzüntüsünü dahi unutmuştu Hazreti Ali. Hatta açlığını dahi hissetmez olmuştu. Güzel ata adeta kendini efsunlamıştı Hazreti Ali. Kendi atına büyük bir alakayla bakıldığını sezen yabancı adam tebessüm ederek Hazreti Ali'ye doğru yüzünü çevirip, "Ey yiğit, atına pek dikkatli bakıyorsun galiba. Galiba cins atlara çok merakın var. Şayet arzu edersen bu kıymetli atı sana vereyim," dedi. Hazreti Ali'nin yanında karınları aç olan eşine ve çocuklarına yiyecek alacak para dahi olmadığından ona şöyle cevap verdi. "Atın pek güzel. Böyle cins bir ata sahip olmayı çok isterim. Fakat şimdi yanımda sana verebilecek param yok." Atın sahibi, yabancı adam, Hazreti Ali'yi tanıyordu. "Senin gibi peygamber damadı olan bir kimse için paranın lafı olmaz. Madem ki beğeniyorsun, sen şimdi atı al, paran olduğu vakitte bedelini ödersin ya Ali," dedi. Hazreti Ali sordu, "Atı kaça satıyorsun?" Yabancı adam dedi ki, "Ali, sana 100 akçeye veririm." Atı gördüğü andan bile beri belirlen diyor Hazreti Ali, fiyatını da uygun bulup hemen teklifi kabul etti. Peki öyleyse bedelini sonra ödemek şartı ile 100 akçeye satın aldığı atı almaya kabul ediyorum dedi. Yabancı adam elinde tuttuğu dizgini uzatıp Hazreti Ali'ye verdi. Hazreti Ali'nin içinde tarifi imkansız bir sevinç vardı. Her taraftan evde yiyecek bekleyen aç yavrularını ve eşini düşünüyor, diğer taraftan da çok değerli, çok güzel olan cins bir ata kolaylıkla sahip olduğundan büyük bir memnunluk duyuyordu Hazreti Ali. Neşe ile kederin birbiriyle karıştığı hisler içerisinde atı yedeğinde çekip giderken bu kere yine hiç tanımadığı nurlu yüzlü, Yusufi bir güzelliğe sahip başka bir yabancıya rastladı Hazreti Ali. Bu adam heyecan içinde güzel atı baştan aşağı kadar dikkatle süzdükten sonra dedi ki, "Ya Ali, bu güzel atı bana satar mısın?"
Hazreti Ali bir an evvel pek beğenip veresiye satın aldığı atı hiç satmak niyetinde değildi ama diğer taraftan adam ısrarla atı satın almak istiyordu. Dedi ki, ya Ali, atını çok beğendim. Bu güzel cins ata 300 akçe veririm dedi. Hazreti Ali adamın 300 akçe gibi büyük bir para verdiğini anlayınca evde sabahtan beri aç olup yiyecek bekleyen eşini ve çocuklarını düşünüp yapılan teklifi kabul etti. Ve 300 akçeyi alıp ona teslim etti. Paranın 100 akçesini cebinin emin bir yerine atın ilk sahibine ödemek için ayırdı Hazreti Ali. Hiç beklenmedik bir alışverişten kendine kar alan diğer 200 akçe ise başka bir cebine koyup hızlı adımlarla pazarın yolunu tuttu. Artık kader kendisine yar olmuş, yüzündeki gam ve keder tozunu tamamen silmişti Hazreti Ali. Gönlü aç olan eşine ve çocuklarına yiyecek temin edebilmenin heyecanı ve adeta kanatlanmış, bol bol muhtelif yiyecekler ve en güzel çeşitli meyveleri aldı. Büyük bir neşe içerisinde acele acele evine döndü. Hazreti Fatıma kıymetli eşinin kucağında çeşit çeşit yiyeceklerle dolu olduğunu görünce neredeyse ağlayacaktı. Hemen alelacele yer sofrası hazırladı. Çoluk çocuk Hazreti Hasan ile Hüseyin hemen etrafını halka teşkil ettiler. Sabahtan beri aç olan o güzel yavrucuklar, o cennetin seyitleri hemen sofranın etrafını sardılar. Ve karınlarını doyurmaya başladılar. Biraz sonra sokak kapısı yavaş yavaş vurulmaya başladı. Sokaktan gelen sesleri duyan Hazreti Ali sofradan kalkıp kapıyı açtı. Bir de baktı ki Hazreti Ali o akşam evlerine geleceğini hiç tahmin etmediği Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i karşısında gördü. Sevinç içinde kayınpederlerini içeri alıp hazır olan sofraya davet etti. Hazreti Ali'yi görmeliydi. Sevincine diyecek yoktu. Sofralarına bereket, evlerine kutsiyet gelmişti. İki cihanın sultanı evlerine teşrif etmişti. Biraz sonra hazırlanmış sofraya oturup kızı, damadı ve torunları ile birlikte yemek yemeye başlayan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel yiyeceklerin nasıl hazırlandığını neşeli neşeli ve iştahla yemek yemelerinin sebebini sorduğunda Hazreti Ali ihtiyar dilenciyi gördüğünü anlatan olayı teker teker kainatın efendisine anlatmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona şöyle dedi. Ya Ali, o cins atı sana satan adam kimdi acaba biliyor musun? Bilmiyorum ya Resulallah. Kendisi hiç tanımadığım yabancı bir kimseydi fakat o beni nerede görmüşse tanıyordu çünkü benim sizin damadımız olduğunu söyledi. Hazreti Ali bu sözlerin üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi sorduğu suale yine kendi manalı bir tebessümüyle cevap verdi. Ya Ali, belki de merak edersin, atı sana satan adamın kim olduğunu ben sana söyleyeyim. Cebrail aleyhisselamdı. Bu söze Hazreti Ali çok şaşırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir cevap alacağını, böyle bir cevap alacağını Hazreti Ali tahmin bile etmiyordu. Büyük bir ruh coşkunluğu içindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu kere de Hazreti Ali'ye ikinci bir suarı sorması arkasından geldi. Ya Ali, 6 seneden atı senden 300 akçeye satın alan kimseyi tanıdın mı ya Ali dedi. Hayır ya Resulallah, hiç tanımadım. O da atı satan adam gibi şimdiye kadar görmediğim başka yabancılardan biriydi dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine kendi sorduğu suale yine kendi cevap verdi. Ya Ali, atı satın alanın da kim olduğunu söyleyeyim. İsrafil aleyhisselam idi. Cenab-ı Hak yolda gördüğün fakir dilenciye Allah rızası için verdiğin sadakaya mukabil sana 1'e 50 verdi. Ahirette vereceğinin hesabı ise kendisinden başka kimse bilemez dedi. Allahu Ekber.
Kendisinden Allah rızası için sadaka isteyen ihtiyar dilenciye, güneş gibi cömertlik gösterip bütün parasını veren Hazreti Ali sonradan sıkıntıya düşmüştü.
Cenab-ı Hak da sevgili kulunun bu hareketini ziyadesiyle takdir edip gökteki en büyük melekleri vazifelendirerek kendisine hazine-i gaybinden fazlasıyla ihsanda bulunmuştu.
Koca kainatı kolaylıkla yoktan var edebilen Allah'a ne zor olabilirdi ki?
Rahman ve Rahim olan Cenab-ı Hak sevdiği kulunun müşkülünü halletmek için sadece iki meleği vazifelendirmek değil, Kadir gecesinde olduğu gibi gökteki bütün melekleri arz üzerine indirip mana tacını başına giymiş o müstesna şahsın önünde saf tutarak hizmetine musahhar kılabilir.
Cenab-ı Hakk'ın bu hikmetleri, lütufları, sonsuz güzellikler içerisinde kıyamete kadar da sürecektir inşallah. Onun için dostlar, Allahu Teala'nın rızasını kazanmak belki senin hiç aklına bile gelmeyen yaptığın bir amelle, küçük bir fiille de olabilir. Bir sadaka vererek bir fakiri sevindirebilmek çok cüzi de olsa Allahu Teala'nın bunun karşılığında sana vereceği şeyi tayyül bile edemezsin. Hazine onun, mülk onun, her şey onun. Allahu Teala sana her şeyi vermeye kadirdir. Yeter ki sen miskale zerre, zerre miktarı hayır yap. En azından, minimum, en azından hiçbir şey yapamasan bile bir yetimin başını okşa. Hiçbir şey yapamasan bile ellerini kaldır, dua et. Dua etmek de bir cömertliktir. Başkalarından dua istemek kolay değil mi dostlar? Aman kardeş, bana dua et. Peki ya sen? Ben de senden istiyorum. Sen de bana dua et. Karşılıklı dualaşalım. Dualarımızı bugün birleştirelim, ulvileştirelim ve önlerini açalım. Besmelelerle, kelime-i tevhidlerle, yasinlerle, birbirinden güzel surelerle dualarımızın başına onları tac edelim ve gönderelim göklere, arşlara gönderelim. Kainatın her tarafında dolansınlar ve hepsi Afganistan'a, İsrail'de zulüm gören Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimizin oraya gönderelim. Ve oralarda o mana taçlarıyla süslenmiş olan dualarımız şehitlerin o güzel bedenlerinin üzerinde, semanın üzerinde raks etsinler. O duaların bereketiyle o Müslüman kardeşlerimizin üzerinde birbirinden güzel şeyler oluşsun. Bir dua. Senden atabilecek bir taş istemiyorum. Buradan taşı atsan oraya ulaştıramazsın ama ağzının dudaklarının içerisinden çıkan küçük bir duayı oraya hemen uzak ulaştıracak vasıtalar var çevrende. Göremesen de uzaklaştıran, insanlardan uzaklaştıkça Allahu Teala'nın gazabını kazanan insanlar çevremizde olduğu sürece Müslümanların daha çok dua etmeleri gerekir. Birbirlerine tamamen kenetlenmeleri gerekir. Ve ruzi mahşere, huzur-u ilahiye çıktığında biraz olsun sermaye kazanmak istiyorsan böyle günleri ganimet bil dostum. Hem de çok büyük bir ganimet. Diyor ki nasihatında bir zat, ey Allah'ın kulları, ömrünüz kısa, ibretlerle öldürücüdür. Büyükler küçüklere haber versin. kafile hareket etmeden gafiller uyansın. Ey göçünü muhakkak bilen ve buna rağmen hala binek ve azığını tedarik etmeyen adamlar, kadınlar, tutulduğunuz bu nefis ve hevesin ummanından ne zaman sahile çıkacaksınız? Derin gaflet uykusundan uyandın mı acaba? Ya da gönülden bu nasihatları dinledin mi? Gece ibadetine kalkmayı hiç düşündün mü? Gözyaşınla hasret mektupları yazıp sahile ulaşması için bunu gözyaşı gemisiyle gönderdin mi? Böylesine mağrur, gafil ve cahile yazıklar olsun. Allah-u Teala'yı hatırlamayan gözlere yazıklar olsun. Habibini anlamayan, kainatın efendisini bilmeyen, Allah-u Teala'nın muhabbetini yaşamak istemeyen bütün insanlara yazıklar olsun. Böyle mağrur ve gafil ve cahil olmakta inatla diretenlere zerreler rad edince yazıklar olsun. Yaşlandıkça günahlarla belini büken, ömrünü ziyan edip acemice hevesine binen insanlara, nefsini kendine gem yapmış insanlara yazıklar olsun. Binalar yapıp evler dikiyorlar, kabir alemini anmak istemiyorlar. Sonra da aklının başında olduğunu söylüyorlar. Başına mezar taşı dikilmeden önce sen nefis putunun başına dik o taşları. Andolsun ki gerçek kahramanlar kendisini çok geride bırakıp yükseklere, cennetlere vardılar. Oysa kendisi yerinde saymakta, çalışmak nedir bilmezken çalışanlar gibi kurtuluş ummaktadırlar. İnsanlar ahiretleri için çalışmazlarsa hiçbir şey elde edemezler. Ey kendini beğenen, saraylarıyla, binalarıyla, evleriyle, matlarıyla, dolarlarıyla, maddiyatlarıyla övünenler, bilmelisin ki bu dünya ibadet ve dua yeridir. Bu dünya Allah-u Teala'nın emirlerini icraat yeridir. Bu rahattan sonra yarın kabre, hem de daracık ve soğuk bir kabre gireceksin. Konuşmayan fakat suskunluklarıyla çok şeyler anlatan sessiz insanların arasına kasılacaksın. Bu dünyada bir elbiseyle, hayattan da kifayet miktarıyla yetin. Örümcek ağına benzer basit bir eve razı olmalı ve nefsinin içerisinde işte benim gerçek yurdum ahiret olmalıdır demelisin. Şu fani dünyaya tamah kıldığın sürece, dünyalık şeylere taptığın sürece, Allah-u Teala'nın emirlerini arkana koyduğun sürece, kainatın efendisinin emirleri doğrultusunda sünnetlere sarılmadığın sürece, Allah dostlarına dil uzattığın sürece, inançlı insanların inançlarına saygı duymadığın sürece, Müslümanlara eziyet verdiğin sürece, dünyanın neresinde olursan ol, ilahi hesap görecek olan Allah-u Teala muhakkak ki hakkını alacaktır. Ve öyle bir günde Allah-u Teala'nın azap elinden hiçbir kimse seni kurtaramaz. O zaman aklını başına al ve Rabbine secde et. Dua et ki ruz-i mahşerde huzuruna geldiği o günde Allah-u Teala seni iyilerin içerisinde, duaları makbul olanların içerisinde haşreylesin de o sıkıntıda azap çeken insanların zümresinden olmayasın. Allah-u Teala inşallah dostlar hepimizi affı mağfiret eylesin ve dünyanın her tarafında sıkıntı çeken Müslümanları Habibinin hürmetine, mukaddes şehadete ve davalarının hakimiyeti ve kabulüne ve Mescid-i Aksa'yı esaretlikten kurtarıp Müslümanların hizmetine yine nasip eylesin. Allah-u Teala inşallah o güzel beldede namaz kılmayı belki bu dünyada olamasa da manada nasip eylesin. O Mescid-i Aksa'ya basarak huzur-u ilahiye çıkan kainatın efendisinin hatırına İnşallah dualarımızı bu gecenin hürmetine kabulü müesser eylesin. Allah-u Teala, Yaradanım hepimizi affı mağfiret eylesin dostlar. Bugün de inşallah programımızı böyle noktalamak zorundayız. Çünkü bayağı bir zaman aşımına girdik.
Bir bağ.